Ayrım 38, İkon, Frederick Forsyth, sayfa 423. Basın toplantısı ertesi sabah 11'de Metropol Oteli'nin büyük ziyafet salonunda yapıldı. Kuznetsov ulusal ve yabancı basın üyelerini hoş geldiniz diye karşıladıktan sonra vakit kaybetmeden önceki iki gün içinde Vatansever Güçler Birliği'ne hedef alan ağza alınmayacak kadar çirkin bazı iddialarda bulunulduğuna dikkati çekti. Bu iğrenç iftiraları tümüyle ve inandırıcı biçimde reddettikten sonra Rusya'nın gelecek Cumhurbaşkanı Igor Komarov'u kürsüye davet etti. Vatansever Güçler Birliği lideri sahnenin arkasındaki perdelerin arasından çıkarak kürsüye yürüdü. Kendisine inanan kalabalıklara hitap ederken her zaman yaptığı gibi yine halk onu Cumhurbaşkanlığı ile onurlandırdıktan sonra yaratmayı amaçladığı Büyük Rusya'dan söz etmekle konuşmasına başladı. Aradan 5 dakika geçtikten sonra sözlerinin sessizlikle karşılanmasına sinirlenmeye başlamıştı. O ilgi kıvılcımı neredeydi? Alkışlar neredeydi? Göstericiler neredeydi? Komarov bakışlarını uzaklardaki sözde bulutlara dikerek ulusunun şanlı geçmişini andıktan sonra bu ulusun ne yazık ki şimdi yabancı bankacıların, vurguncuların ve canilerin pençesinde olduğunu hatırlattı. Konuşması salonda yankılanıyordu ama salondakiler ayağa fırlamadılar. Sağ elleri Vatansever Güçler Birliği'nin selamıyla havaya kalkmadı. Komarov konuşmasını noktaladıktan sonra sessizlik devam etti. Kuznetsov bunun üzerine, "Belki soru sormak isteyenler vardır." diye önerdi. Bu bir hata oldu. Dinleyicilerin en az üçte birini yabancı basın oluşturuyordu. New York Times'ın adamı akıcı bir Rusça konuşuyordu. Daily Telegraph'ın, Washington Post'un, CNN'in ve diğerlerinin çoğunun muhabirleri de öyle. Los Angeles Times'ın muhabiri, "Bay Komarov, şöyle bir hesapladım da," diye seslendi. "Kampanyanız için şimdiye kadar 200 milyon dolardan fazla para harcamış olmanız gerekir. Bu bir dünya rekoru olmalı. Bu paralar nereden geldi?" Komarov adama ters ters bakarken Kuznetsov onun kulağına Rusya'nın büyük insanlarının politik bağışları diye fısıldadı. "Bu para Rusya'daki herkesin bir yıllık ücretine eşit efendim. Kaynağı neresidir?" Başkaları da katıldı. "Bütün muhalefet partilerini dağıtıp tek partili bir diktatörlük kurmayı amaçladınız, doğru mu? General Nikolayev'in sizi suçladıktan 3 hafta sonra neden öldürüldüğünü biliyor musunuz? 2 gece önceki cinayet girişimlerinin arkasında siyah muhafızların bulunduğunu inkar edebilir misiniz?" Devlet TV'si ile iki ticari kanalın kameralarıyla mikrofonları salonu dolaşıyor, küstah yabancıların sorularıyla kekeleyerek verilen yanıtları yakalıyordu. Meslektaşı Mark Jefferson önceki Temmuz ayında kurşunlanan Daily Telegraph'ın adamına adını vermeyen birinden bir telefon gelmişti. Ayağa kalktı, anında kameralar onun üzerine çevrildi. "Bay Komarov, Kara Manifesto adındaki gizli bir belgeyi duydunuz mu?" Herkes dona kaldı. İngiliz gazetecisinin neden söz ettiğini ne Rus medyası biliyordu ne de yabancılar. Aslında soranın kendisi de bilmiyordu ya. Kürsüye ve soğukkanlılığının son kalıntılarına dört elle sarılan Igor Komarov bembeyaz kesildi. "Ne manifestosu?" diye geveledi. "Bir yanlış daha. Aldığım bilgilere göre tek partili bir devletin kuruluşu, siyasal hasımlarınız için Gulag'ın yeniden faaliyete geçirilişi, ülkenin 200 bin kara muhafız tarafından yönetilmesi ve komşu cumhuriyetlerin istilasıyla ilgili planlarınızı kapsıyormuş." Salonda çıt yoktu. Salondaki 40 muhabir Ukrayna, Beyaz Rusya, Letonya, Litvanya, Estonya, Gürcistan ve Ermenistan'dan gelmişti. Rus basınının yarısı İngiliz haklıysa kapatılmaları ve ileri gelenlerinin gazetecilerle birlikte kamplara yollanmaları planlanan partileri destekliyordu. Herkes Komarov'a bakıyordu şimdi. Asıl festival o zaman baş gösterdi. Komarov 3. yanlışını yaptı, öfkelendi. "Burada durup bu pislikleri dinleyecek değilim," diye bağırdı ve mutsuz Kuznetsov arkasında olduğu halde sahneyi terk etti. Salonun arkasında Albay Grishin bir perdenin gölgesinde duruyor ve basına korkunç bir nefretle bakıyordu. "Uzun sürmeyecek, hiç uzun sürmeyecek," diye yemin etti. 19. kısım. Orta çağlardan kalma Novodevichy Manastırı Moskova'nın merkez bölgesinin güneybatı köşesinde Moskva nehrinin keskin bir dönemecinin oluşturduğu yarımadanın içinde yer alır. Büyük mezarlık manastır duvarlarının gölgesindedir. Çam, huş, ıhlamur ve söğüt ağaçlarının gölgeye boğduğu 20 dönümlük arazi, 200 yıldır Rusya'nın büyüklerinin yattığı 22 bin mezarı barındırır. Mezarlık başlıca 11 bahçeye bölünmüştür. 1 ile 4 numaralar bir yanda manastırın duvarları, öbür yandaysa orta bölümü ayıran duvar tarafından sınırlanmış olup 19. yüzyılın ölülerine aittir. 5 ile 8 orta duvarla çevre duvar arasındadır. Bunun ötesinde kamyonlar Kamov-Niçeski Val boyunca gümbür diyerek yol alırlar. Komünist döneminin büyükleri ve kötüleri buradadır. Mareşaller, politikacılar, bilim adamları, yazarlar ve astronotlar yollarla patikaların iki yanında son uykularını uyurlar. Bunlardan bazılarının mezar taşları büyük bir sadelik sergilerken başkalarınınki birer görkemli anıttır. Vodka sarhoşu halinde bir prototipi uçururken ölen astronot Gagarin, Nikita Kuruşçev'in yuvarlak kafalı heykelini sadece birkaç metre ötesindedir. Uçak, roket ve top modelleri bu adamların hayattayken neler yaptıklarına tanıklık ederler. Göğüsleri granit madalyalarla kaplı başka heykeller, kahraman bakışlarını boşluğa dikmiş dururlar. Orta yolun aşağısında bir başka duvar daha vardır. Dar bir kapıdan daha küçük 3 bahçeye, 9, 10 ve 11 numaralara geçilir. Çok rağbetli olan bu bahçelerde 1999 kışında hemen hemen hiç boş parsel kalmamış ama buna rağmen Orgeneral Nikolay Nikolayevich'in bir yer ayrılmıştı. Yeğeni Misha Andreev 26 Aralık'ta Kolya dayısını burada toprağa verdi. Her şeyi beraber yedikleri son yemek sırasında ihtiyar adamın istediği şekilde yapmaya çalışmıştı. Törende aralarında Savunma Bakanı'nın da yer aldığı 20 general bulunuyordu. Ayini Moskova'nın iki başkent piskoposu yönetti. Yaşlı savaşçı bir cenaze ayininin bütün ayrıntılarını istemişti. Rahip yardımcıları bu nedenle buhurdandıklarını salladıkça günlük kokusu bulutlar halinde acı soğuğun içinde yukarılara yükseliyordu. Mezar taşı granitten oyulmuş büyük bir haçtı ama ölünün bir heykeli ya da başkaca bir tasviri yoktu. Sadece adı, altında da Ruski Soldat, bir Rus askeri sözcükleri yazılmıştı. Övgü konuşmasını yapan Tuğgeneral Andreev oldu. Bunu kısa tuttu. Kolya dayı hayatının sonunda bir Hristiyan gibi mezarına girmek istemiş olabilirdi ama taşkın sözlerden nefret ederdi. Konuşma sona erip piskopos son konuşmayı yaparken Misha Andreev 3 morumsu kırmızı kurdelayı ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği kahramanına verilen altın diski tabutun üstüne bıraktı. Tamanskaya tübeninden kendi 8 askeri taşımış oldukları tabutu yere indirdiler. Andreev 1-2 adım geri çekildi ve selam durdu. İki bakanla öbür 18 general de aynı şeyi yaptılar. Orta yoldan mezarlığın kapısına ve beklemekte olan araba kortejine doğru yürürlerken Savunma Bakanı Yardımcısı General Burtov elini Misha Andreev'in omzuna dayadı. Bu şekilde ölmek korkunç bir şey. Andreev bir gün dedi, bir gün onları bulacağım ve cezalarını çekecekler. Burtov rahatsız olmuştu. Kendisi yerini politik bir atamaya borçlu olan, hiçbir zaman savaş birliklerine kumanda etmemiş bir masa adamıydı. Evet, milislerin ellerinden geleni yaptıklarından eminim dedi. Generaller kaldırımda ciddi bir tavırla Andreev'in elini sıktılar ve birer birer arabalarına binerek uzaklaştılar. Andreev de kendi arabasını buldu ve karargahına döndü. Oradan 8 kilometre uzakta kışın ışığı akşamın alacakaranlığına yerini bırakırken sırtında cübbesi başında da soba borusu biçimindeki başlığı olan kısa boylu bir papaz karın içinde hızlı hızlı yürüyordu. Çok geçmeden Slavyanski meydanındaki soğan kubbeli kiliseye kapağı attı. 5 dakika sonra Albay Anatoli Griş'in yanında belirdi.
Albay sıkıntılı görünüyorsunuz dedi.
Papaz çok korkuyorum diye itiraf etti.
''Korkmayın Peder Maxim, bazı aksilikler oldu ama ben çaresine bakarım. Söylesenize Patrik niçin öyle alelacele konuttan ayrıldı?''
''Bilmiyorum Ayın 21. günü sabahı ona Zagorsk'tan bir telefon geldi. Ne konuştuklarını bilmiyorum. Telefona Kutsal Peder'in özel sekreteri cevap verdi. Biraz sonra benden bir bavul hazırlamam istendi.
Niçin Zagorsk'a gitti ki?
Nedenini sonradan öğrendim. Manastır bir vaaz vermesi için vaiz Peder Gregor'u davet etmişti. Patrik de ayinde bulunmaya karar vermiş.
Grishin böylece Gregor'la iğrenç mesajına onayını vermiş oluyor dedi. Hem de tek kelime söylemeden, sadece orada bulunması yeterliydi.
Her neyse, ben de gidecek miyim diye sordum. Sekreter hayır dedi. Kutsal Peder yalnız özel sekreterini ve şoför olarak kazaklardan birini götürecekti. İki rahibeye de gidip akrabalarını ziyaret etmeleri için izin verilmişti.
Ama bana bir haber ulaştırmadınız Peder.
Papaz inler gibi bir sesle, o gece neler olacağını nereden bilebilirdim diye söylendi.
Devam edin.
Sonradan polise haber vermem gerekti. Kazak muhafızın cesedi üst katın merdiven sahanlığında yatıyordu. Sabahleyin manastıra telefon edip sekreterle konuştum. Silahlı soyguncuların konutu bastıklarını ve ateş açtıklarını söyledim. Hepsi o kadar. Fakat milisler sonradan saldırının hedefinin Kutsal Peder olduğunu bildirdiler.
Sonra ne oldu?
Sekreter telefonda beni aradı. Kutsal Peder'in çok üzüldüğünü söyledi. Kazak muhafızın öldürülmesi onu perişan etmiş. Sonuçta Noel'i Zagorsk'taki keşişler de geçirdi ve ancak dün döndü. Başlıca dönüş nedeni, kazağın cesedi Don'daki akrabalarına gönderilmeden önce cenaze törenini yönetmekti.
Demek döndü. Bunu söylemek için mi buraya çağırdınız?
Tabii ki hayır. Seçim hakkında konuşacaktım.
Seçim yüzünden tasalanmanıza gerek yok Peder Maxim. Uğradığımız zarara rağmen geçici cumhurbaşkanının daha ilk turda saf dışı bırakılacağının şüphesi yok. Sonuçta Igor Komarov'un oyları komünist Zyuganov'unkileri aşacak.
Mesele orada albay. Kutsal Peder kendi talebi üzerine bu sabah Staraya Ploşa'da cumhurbaşkanını görmeye gitti. Denildiğine göre orada milislerden iki general ve daha başkaları da varmış.
Siz nereden biliyorsunuz?
Patrik öğle yemeği zamanı döndü. Yemeği çalışma odasında sekreteriyle baş başa yedi. Servisi ben yapıyordum ama bana dikkat etmediler. Ivan Markov'un verdiği kararı tartışıyorlardı.
Neymiş bu karar?
Peder Maxim Klimovski yaprak gibi titriyordu. Elindeki mumun alevi de titriyor. Yumuşak ışığı duvardaki Meryem Ana ile bebek İsa'nın yüzlerinin üstünde dans ediyordu.
Kendinize gelin Peder.
Elimde değil, durumumu anlamalısınız albay. Bay Komarov'un yeni Rusya vizyonuna inandığımdan sizlere yardım etmek için elimden geleni yaptım. Ama artık devam edemem. Konuta yapılan saldırı, sonra da bugünkü toplantı, her şeyin çok tehlikeli olduğunu gösteriyor.
Çelik gibi parmaklar papazın koluna saplandı. Artık bu işin içindesiniz, geri çekilmeniz mümkün değil Peder Maxim. Gidecek başka yeriniz yok. Bir seçeneğiniz sırtınızdaki cübbenize ve papazlığınıza rağmen masalara bakan bir garson olmaya geri dönmek. Öte yandan Igor Komarov'la benim 21 gün sonraki zaferimizi beklerseniz hayalinizden bile geçiremediğiniz doruklara tırmanırsınız. Evet, geçici cumhurbaşkanıyla yapılan görüşmede neler konuşulmuş?
Bir seçim olmayacakmış.
Ne?
Aslında bir seçim olacakmış ama Bay Komarov buna katılmayacakmış.
Grishin cüret edemez diye fısıldadı. Igor Komarov'u uygunsuz kişi ilan edemez. Ülkenin yarıdan fazlası bizi destekliyor.
Bu kadarla kalsa iyi albay. Anlaşıldığına göre generaller ısrar etmişler. İhtiyar generalin öldürülmesi ve bankacının, milisin, en önemlisi de Kutsal Peder'in hayatlarına kastedilmesi onları kışkırtıp harekete geçirmiş.
Harekete geçip ne yapacaklarmış?
1 Ocak, yeni yılın birinci günü, herkesin bir gece öncesinden içip alem yapacağı ve ortak bir eyleme girişemeyecekleri varsayılıyor.
Herkes ne demek? Hangi ortak eylem? Konuşsana be adam.
Sizler, hepiniz, 40 bin kişilik bir kuvvet oluşturuyorlar. Cumhurbaşkanlığı muhafızları, SOBR ile OMON'un hızlı güçleri, bazı Spetsnaz birlikleri, İçişleri Bakanlığı'nın kent içinde üstlenmiş güçlerinin kaymak tabakası.
Amaç ne?
Hepinizi tutuklamak. Devlete karşı gizli bir fesat suçlaması var. Siyah muhafızların ezilmesi, kışlalarında tutuklanmaları veya yok edilmeleri.
Öyle bir şey yapamazlar. Ellerinde kanıt yok.
Anlaşıldığına göre ifade vermeye hazır bir siyah muhafız subayı varmış.
Sekreterin aynı şeyi ifade etmesi üzerine Patrik'in bu yanıtı verdiğini duydum.
Albay Grish'in elektrik çarpmış gibi duruyordu. Beyninin yarısı bu ürkek ucubelerin böyle bir şeye kalkışmaya cüret edemeyeceklerini söylüyordu ona. Beyninin öbür yarısı ise duyduklarının doğru olabileceğini fısıldıyordu. Igor Komarov Duma'nın güç arenasına inmeye hiçbir zaman gerek görmemişti. O parti lideri olarak kalmış bir üye olmamıştı. Dolayısıyla da parlamenter dokunulmazlığı yoktu. Tabii Anatoli Grishin'in de yoktu. Gerçekten ifade vermeye hazır yüksek rütbeli bir siyah muhafız subayı varsa Moskova başsavcısı tutuklama kararı çıkarabilir, en azından seçimler sonrasına kadar onları alıkoyabilirdi. Grishin paniğe kapılan insanların neler yapabileceğini kişileri sorguya çekmekteki kendi deneyimlerinden çok iyi biliyordu. Kendilerini binalardan aşağı atarlar, trenlerin önüne atlayabilirler, dikenli tellerin üstüne atılabilirlerdi. Gerçi Cumhurbaşkanı ve etrafındakiler kendi muhafızları, çetelere karşı savaşan polis generalleri, milis komutanları, Komarov'un kazanması halinde kendilerini neyin beklediğini kavradıysalar aynen bu panik durumunda olabilirlerdi. Albay en sonunda ''Siz konuta dönün ve söylediklerimi unutmayın Peder Maksim'' dedi. ''Şimdiki rejimden medet umamayacak kadar battınız bu işlere. Vatansever Güçler Birliği'nin kazanması sizin için tek kurtuluş yolu. Bütün olanları, bütün duyduklarınızı, her gelişmeyi, her toplantıyı, her görüşmeyi bilmek istiyorum. Bugünden yılbaşı gününe kadar.'' Dehşet içindeki papaz teşekkür ederek oradan ayrıldı. Aradan 6 saat geçmeden yaşlı annesinin zatürreye yakalandığı haberini aldı. İyi kalpli Patrik'ten annesi iyileşene kadar kendisine izin verilmesini istedi ve bu isteği kabul edildi. Gece bastırırken Zitomir'e giden trendeydi. Elinden gelenin en iyisini yaptığını düşünüyordu. Kendisinden istenen her şeyin daha bile fazlasını yapmıştı. Ama Tanrı'nın bütün melekleri dahi Moskova'da bir dakika daha fazla kalmaya razı edemezlerdi onu. Jason Monk o gece Batı'ya son mesajını yazdı. Bilgisayarı işe yaramayacağından mesajı ağır ağır ve iri harflerle yazdı. Bundan sonra bir masa lambasından ve Umar Gunayev'in onun için satın aldığı minik kameradan yararlanarak her iki sayfanın defalarca fotoğrafını çekti. Kendi yazdığı sayfaları ise yaktıktan sonra küllerini tuvalete atıp sifonu çekti. Karanlıkta filmi kameradan çıkardı ve minik kartuşun içine yerleştirdi. Bu küçük parmağının üst boğumundan büyük değildi. Muhammed'le öbür iki koruması saat 9.30'da onu verdiği adrese götürdüler. Moskova'nın güneydoğu banliyölerinin birinde, Nagatino beldesinde mütevazı bir ev, daha doğrusu müstakil bir kulübe, bir izbaydı. Kapıyı açan ihtiyar adam tıraşsız biriydi. Sarındığı yün hırkayla zayıf bedenini soğuktan korumaya çalışıyordu. Monk onun bir zamanlar Moskova Üniversitesi'nin saygın bir profesörü olduğunu bilemezdi. Bilmesi için de bir neden yoktu. Günün birinde komünist rejiminden kopmuş, öğrenciler için demokratik bir hükümet gereğini savunan bir makale yayınlamıştı. Bu reformlardan uzun zaman önceydi. Sonunda eski itibarı iade edilmiş ve ona küçük bir maaş bağlanmıştı. Ama artık onun için bir yararı olamayacak kadar geçti. Zamanında kamplara gönderilmekten kurtulmasına şükretmişti. Onu işinden atmışlar, apartman dairesini elinden almışlardı. Hayatını kazanmak için sokakları süpürmek zorunda kalmıştı. Bütün bunlara rağmen hayatta kalabilmesini bir gün sokakta yanında duran ve İngiliz şivesiyle Rusça konuşan kendi yaşlarında bir adama borçluydu. Nigel Irwin'in adını hiçbir zaman öğrenememişti. Ona Leka yani tilki diyordu. Elçilikten gelen casus ondan fazla bir şey istememişti. Sadece arada sırada küçük yardımlar, tehlikesi pek az küçük işler. Rus profesörüne nasıl bir hobi edinmesi gerektiğini önermiş, verdiği $100 da yaşlı adamı hayatta tutmuştu. 20 yıl sonraki o kış gecesinde kapısında duran nispeten genç adama bakarak "Daha" dedi. "Monk tilki için küçük bir mama getirdim" dedi. Yaşlı adam başını sallayarak elini uzattı. Monk minik silindiri profesörün avucuna bıraktı. Adam geri çekilerek kapıyı kapadı. Monk da dönüp onu getiren arabaya yürüdü. Minik silindir bacaklarından birine bağlı olan küçük Marty gece yarısı salıverildi. Kuş haftalar önce uzun bir karayolu izleyerek Finlandiya'dan gelen Mitch ve Ciaran tarafından getirilmiş ve Brian Vincent'e teslim edilmişti. Rusça şehir planlarını okuyabilen Brian da mütevazi kulübeyi bulabilmişti. Marty kısa bir an pencere pervazında durdu, sonra kanatlarını açtı ve helezonlar çevire çevire Moskova'nın üstündeki dondurucu gecenin içine uçtu. Soğuğun bir insanı donmuş bir kitleye dönüştüreceği 300 metrelere yükselmişti. Intel Core uydularından biri o sırada Rusya'nın donmuş bozkırlarının yukarısında turuna başlamaktaydı. Aldığı direktif uyarınca şifreli "Orada mısın bebeğim?" mesajını aşağıdaki kente yaymaya başladı. Daha önce elektronik bebeğini yok ettiğinden habersizdi tabii. Başkentin dışında FAPSI şebekesinin dinleyicileri, Albay Grishin tarafından aranan yabancı ajanın mesajını geçirdiği anlamına gelen sinyali yakalamak için bilgisayar taramalarına girişmişlerdi. Bunu yakalamaları halinde yön belirleyiciler yayının hangi binadan yapıldığını dahi saptayabileceklerdi. Ama uydu uzaklaştı ve hiçbir sinyal olmadı. Minik kafasının içindeki bir türtü Marty'ye yuvasının 3 yıl önce kör ve çaresiz bir civciv olarak dünya yüzüne çıktığı yerin kuzeyde olduğunu anlatmıştı. Acı rüzgara karşı kuzeye döndü, soğukta ve karanlıkta saatlerce uçtu. Ona sadece ait olduğu yuvaya dönme arzusu yol gösteriyordu. Onu hiç kimse görmedi. Onun kentten çıktığını veya St. Petersburg'un ışıklarını sağına alarak kıyıyı aştığını fark eden olmadı. Taşıdığı mesajda uçtu, uçtu. Moskova'dan ayrılmasından 16 saat sonra iliklerine kadar donmuş ve bitkin düşmüş halde Helsinki varoşlarındaki bir güvercinliğe kapağı attı. Sıcak eller mesajı bacağından aldılar. Aradan 3 saat geçtikten sonra ise Sir Nigel Irwin Londra'da mesajı okumaktaydı. Yaşlı adam metni okurken gülümsüyordu. İşler gelişebileceği kadar gelişmişti. Jason Monk'a düşen son bir görev daha vardı. Ondan sonra güvenli biçimde ülkeden çıkarılıncaya kadar bir yerde saklanıp bekleyecekti. Ama Irwin bile disiplinsiz Monk'un kafasından neler geçtiğini kestiremezdi. Maddi kimseye görünmeden başlarının üstünden uçarken Igor Komarov'la Anatoly Grishin parti liderinin ofisinde toplantı halindeydi. Zemin katındaki odalarında bekleyen muhafızlar hesaba katılmazsa parti merkezini oluşturan küçük konağın kalan kısmında kimse yoktu. Dışarıda karanlıkta köpekler başıboş dolaşıyordu. Masasının başında oturan Komarov'un yüzü lambanın ışığında kül rengini almıştı. Vatansever Güçler Birliği'nin liderine dönek papazdan aldığı haberleri nakleden Grishin konuşmasını henüz bitirmişti. O konuştukça Komarov kendi içine büzülüyor gibiydi. Buz gibi kontrolünden eser kalmamıştı. O kesin kararlılığı onu damla damla terk etmekteydi. Grishin bu olayı biliyordu. Birden güçlerinden yoksun bırakılan en korkulan diktatörlere aynı şey olmuştu. 1944'te çalımlı Duce Mussolini bir gecenin içinde kaçıp canını kurtarmaya çalışan korku içindeki zavallı bir küçük adama dönüşmüştü. Bankalar ipotek kararı aldığı, jetlerine ve limuzinlerine el konduğu, kredi kartları iptal edildiği, üst düzey yöneticileri çekip gittiği ve tüm dünyaları yıkıldığı zaman büyük iş adamlarının cüsseleri ufalır, eski kararlılıkları boş gürültüden ibaret kalırdı. Grishin bunları çok iyi biliyordu. Bir zamanlar apparatın güçlü efendileriyken sonraları hücrelerindeki korku içinde büzülmüş durumda partinin acımasız yargısını bekleyen az general ve bakan görmemişti. Her şey allak bullak olmuş, sözlerle egemen olma günleri tarihe karışmıştı. Grishin'in kendi saati gelmişti. Kelime ve imaj masalı okuyan, resmi bildirilerden güç doğduğunu iddia eden Kuznetsov'u oldum bittim hor görmüştü. Rusya'da güç bir silahın namlusundan çıkıyordu. Bu hep böyle olmuştu. İleride de böyle olacaktı. İşin garip yanı, bugünkü durumu yaratan dünyada en çok nefret ettiği adam o Amerikalıydı. Vatansever Güçler Birliği lideri de tüm iradesini yitirmişti ve Grishin'in öğütlerini dinlemeye hazır görünüyordu. Çünkü geçici Cumhurbaşkanı Ivan Markov'un milislerinin karşısında pes etmeye Anatoly Grishin'in hiç niyeti yoktu. Igor Komarov'dan vazgeçemez ama canını kurtarabilir ve düşünde görmediği konumlara yükselebilirdi. Igor Komarov kendi dünyasının içinde o kadar kısa zamanda başına gelen felaketler hakkında kafasını patlatan ikinci Richard gibi oturuyordu. Kasım ayı başlarında dünyada hiçbir şey seçimleri kazanmasına engel olmayacak gibi görünmüştü. Politik örgütü ülkedeki herhangi bir partininkinden daha randımanlıydı. Nutukları, konuşmaları, kitleleri büyülüyordu. Kamuoyu anketleri oyların %70'ini alacağını gösteriyordu. Ki bu seçimleri daha ilk turda kesin kes kazanması için yeterliydi. Adam bu değişimi anlayamıyor ama bu duruma nasıl adım adım gelindiğini kavruyordu. Sonunda düşmanlarımızı öldürmek için yapılan bu 4 girişim hataydı dedi. Özür dilerim ama taktik açıdan doğruydu Sayın Başkan. Üçünün o sırada evlerinde olmayışları bizim açımızdan büyük bir şanssızlık oldu. Komarov'un gırtlağından homurtuya benzer bir ses çıktı. Olay belki şanssızlıktı ama yol açtığı tepkiler daha da beterdi. O cinayet girişimlerinin arkasında onun olduğuna basın nereden hükmetmişti? Kim haber sızdırmıştı? Eskiden her kelimesini önemseyen medya şimdi ona hakaretler yağdırıyordu. Basın toplantısı tam bir fiyaskoyla sonuçlanmıştı. Hele o yabancıların yağdırdıkları küstahça sorular yok muydu? Hiç bu kadar büyük bir saygısızlığa hedef edilmemişti. Bu da Kuznetsov'un salaklığının sonucuydu. O vakte kadar yalnız özel röportajlara izin verilir, bunlarda kendisine saygı gösterilir, görüşleri dikkatle dinlenir, sözleri baş hareketleriyle onaylanırdı. Öyleyken o genç sersem kalkmış bir basın toplantısı yapılmasını önermişti. ''Kaynağından emin misin albay?'' diye sordu. ''Evet Sayın Başkan, ona güveniyor musun?'' ''Tabii ki hayır, isteklerine, ihtiraslarına güveniyorum. Çıkarcı ve yozlaşmış biri ama ayrıcalıklara ve zevk dolu bir hayata hasret.'' ''Tabii, her ikisi de ona vaat edildi. İngiliz casusunun Patrik'e yaptığı iki ziyareti bana yetiştirdi. Amerikalı ajanınkileri de. Patrik'le Monk'un arasındaki ikinci görüşmenin bandının kopyasını okudunuz. Zaten ben de o konuşmadaki tehditler karşısında muhalefeti sonsuza dek susturmaya karar verdim. Ama bu kez bize saldırmaya cesaret edebilirler mi dersin?'' ''Bunu hesaba katmak zorundayız. Artık maskeler düştü diyebiliriz. Tahta kafalı geçici cumhurbaşkanı sizin karşınızda kazanamayacağını ama Ziyuganov'a karşı şansı olduğunu biliyor. Milis komutanı generaller onları temizlemeyi tasarladığınızı tam zamanında fark ettiler. Vatansever güçler birliğiyle mafya arasındaki mali bağ iddialarını kullanarak suçlamalar uydurabilirler. Evet, bunu deneyeceklerini düşünüyorum.'' ''Onların yerinde olsan planlamacı olarak ne yapardın albay?'' ''Aynı şeyi. Servis yaptığı sırada Patrik'in neler konuştuğunu papazdan duyduğum zaman kulaklarıma inanamadım. Ama düşündükçe bana çok mantıklı gelmeye başladı. Yeni yılın ilk günü şafağı çok uygun bir zaman. Kim bir gece öncenin mahmurluğunu yaşamaz? Hangi nöbetçiler uyanıktır ki? Kim hızlı ve kararlı olarak tepki gösterebilir? Rusların çoğu yeni yılın ilk sabahında önlerini bile doğru dürüst göremezler. Meğer ki tek yudum vodka almadan kışlalarını hapsedilsinler. Evet, bu çok akla yakın. Ne diyorsun sen? İşimizin bittiğini mi? Bütün yaptıklarımızın hiç olduğunu, büyük vizyonun hiç gerçekleşmeyeceğini mi? Hem de panikçi ve hırslı bir politikacının, hayalci bir papazın ve gereğinden fazla terfi ettirilmiş polislerin yüzünden ha?
Grishin yerinden kalkıp masanın üzerine eğildi.
Bunun için mi bu noktaya geldik? Hayır Bay Başkan. Başarının anahtarı düşmanın niyetlerini bilmektir. Bunu biliyoruz. Özetle bize bir seçenek bırakıyorlar. Erken davranıp darbe yapmak. Darbe mi? Kime karşı darbe?
Moskova'yı ele geçirin Sayın Başkan. Rusya'yı zapt edin. İkisi de iki haftaya kadar sizin olacaktı zaten. Yılbaşı akşamında düşmanlarımız yeni yılı kutlayacaklar. Birlikleri de gün doğana kadar kışlalarında hapsedilmiş durumda olacaklar. 80 bin kişilik bir kuvvet toparlayıp gece içinde Moskova'yı ele geçirebilirim. Moskova demek Rusya demek.
Yani hükümet darbesi mi?
Daha önce de hükümet darbeleri olmuştur Sayın Başkan. Rusya ve Avrupa tarihi en uygun anı yakalayıp devleti ele geçiren kararlı ve vizyon sahibi adamlarla doludur. Mussolini Roma'yı ve bütün İtalya'yı zapt etti. Yunanlı albaylar Atina'yı ve Yunanistan'ı ele geçirdiler. İç savaş değil, sadece hızlı bir darbe. Yenilenler kaçıyor, destekleyenleri cesaretlerini yitiriyor ve ittifak arıyorlar. Yeni yılın ilk gününde Rusya sizin olabilir.
Komarov düşündü. Televizyon stüdyolarını ele geçirip ulusa hitap edecekti. Seçimleri engelleyecek halk düşmanı bir komployu önlemek için harekete geçtiğini iddia edecekti. Ona inanacaklardı. Generaller tutuklanacak, albaylar onun tarafına geçip terfi edilmeyi bekleyeceklerdi.
''Bunu yapabilir misin?'' diye yardımcısına sordu.
''Sayın Başkan, bu kokuşmuş ülkede her şey satılıktır. Ana vatan işte bu nedenle Igor Komarov'u gereksiniyor. Domuz ağırını temizlemek için ona ihtiyacı var. Parayla bütün birlikleri satın alabilirim. Siz evet deyin ki yeni yılın ilk günü öğle vakti sizi Kremlin'in başkan dairesine yerleştireyim.''
Igor Komarov çenesini ellerine dayadı ve önündeki kurutma kağıdına baktı. Dakikalardan sonra başını kaldırıp bakışını Albay Grishin'in gözlerinin içine dikti.
''Gerekeni yap.'' dedi.
38. ayrımın sonu, sayfa 435.